Ayrım 10.
Çöl Destanı 1. Çöl bedevilerinin ancak kibar olanlarının derileri üstüne bezden bir entari, siyah bir maşla, agel ve kefiye, ayaklarında yalnız tabanı kapayan ve ince bir meşin halka ile baş parmaklara bağlı köseleler bulunur. Bu eşya herkesin servetine göre en fena örme bezden en güzel ipek kumaşlara kadar değişir. Kadınların esvap ve süsleri siyah entari, başa sarılan siyah bez, boyun, kol ve ayak bilezikleriyle bakır ve gümüş halkalardan ibarettir. Bedevi koyu esmer, zayıf, uzun ve seyrek sakallı, açık alın, sivri başlı, oynak başlı bir adamdır. Her kabilenin bir şeyhi var. Şeyhler asil, cesur, cömert olmalıdır. Şeyhlerin yanında bir kadı, bir de kasas memuru bulunur. Şeyhler urbanı kendi keyifleri için ve kendi adetlerine göre idare ediyorlar. Mahkemelerde kadınlar için kadı başkadır. Mahrem olmayan hiç kimse hakim karşısında kadınlarla beraber bulunamaz. Şeyhlerin ceza usulleri için garip hikayeler işittim. Mesela Bikrini kızlık arzusuyla yok ettiren kadınla erkeği kendi babalarına yahut kardeşlerine idam ettirmek adetmiş. Katiller ya diyet veriyor yahut öldürülüyor. Diyet 40 adi deve, bir beyaz dişi hecin, evlenebilir bir kızdan ibarettir. Bu kız ölen adamın en yakın erkek akrabasının çadırına götürülür ve bir erkek çocuğu doğuruncaya kadar bu yabancı adama cariyelik eder. Doğurduğu çocuk sağ koltuğuna bir kılıç sıkıştırdığı vakit sağ elinde testi tutabilecek yaşa gelir gelmez katilin zavallı kızı şeyhler meclisinin huzuruna çıkar ve efendisine "Bu çocuk kimindir?" der. Eğer adam "Yemin ederim ki benimdir" cevabını verirse çocuğu babasına bırakıp kendisi erkekle ilgisini keser ve familyasının yanına döner. Vaktiyle bir bedevi düğünüyle bedevi ziyafetinde bulunan dostlarımdan biri bana gördüklerini yazmıştı. Çölün amcazadesi olmayan kızları şehir kızlarından bile bahtiyardırlar. Kabilesinin konduğu yerlerde gönlüne hoş gelen herhangi bir gençle evlenebilirler. Fakat her kız için amcazadeye varmak mecburiyeti var. Hatta bu amcazadenin birkaç karısı olsa bile. Geçen gün bir kabilede nikah ve düğüne çağrılmıştım. Nikah günü delikanlı ile kız karşı karşıya birer taş üstüne oturdu. Erkek dedi ki, "Ben bir taş üstündeyim, sen de bir taş üstündesin. Allah'ın ve peygamberin emriyle beni kendine erkek diye kabul eder misin?" Kız cevap verdi, "Ben bir taş üstündeyim, sen de bir taş üstündesin. Seni kendime erkek diye kabul ediyorum." Bu sözleri 3 defa tekrar ettiler. Sonra kaynata elindeki çöpü damadına verdi ve damat bu çöpü ageli ile kefiyesi arasına koydu. Çölde nişan alameti işte bu çöptür. Damat demek istiyor ki kızınız bir çöp de olsa başımın üstündedir. Güveyi bir aba, bin entari, demir halhal, saça takmak için bir sicime dizili boncuk, bir çift bilezik, kakülden gerdana kadar burnu örterek asılmak üzere gümüş İngiliz paraları dikilmiş bir bez parçası hediye etti. Sonra gelin ta küçükten beri bugün için ayırıp sakladığı cins hecinin burnuna kendi saçından ördüğü halkayı taktı ve bir kadın kalabalığı arasında güveyinin çadırına girdi. Ben geç kalmamak için ordugaha dönmeye mecburdum. Aklı başında bir adam olan deliğime geceki eğlencenin ne olacağını sordum. Şöyle anlattı. Şimdi güveyi ortadan kaybolup bir köşeye gidecek. Urban silah atıp oynayacak. Geç vakit güveyi ile gelin biraz hasbihal ettikten sonra erkek kıza meyil gösterecek ve kız da cilvelenip kumlara doğru koşacak. En nihayet güveyi ve gelin sesleri işitilmeyecek kadar koştuktan sonra kız kendini çukur bir yere fırlatıp teslim olur. Çöl düğününün tek vuslat saatleri işte uzak kumlar üstünde gündüzden hazırlanan böyle bir çukurda geçiyor. Bir günde ziyafetlerinde bulundum. Güya mevlüt davetiydi. Güneş hafifledikten sonra sofra etrafına dizildik. Her 8 kişinin önüne geniş yemek leğenleri koydular. Bu leğenlere haşlanmış et ve ekmek doğranmıştı. Herkes elini dirseğine kadar sıvadı ve büyük bir ele zor sığan lokmalarla bu garip yemeği yedi. Sofrada oturmaya hakkı olmayanlar geride ve ayak üstünde bir müddet bekleştiler. Sonra davet sahibi "Al cömertlerden" diyerek her birinin ağzına avucundaki et parçasını tıktı. Yemekten sonra şeyhe "Mevlüt ne zaman?" dedim. "Mevlüt bundan ibarettir. Yemeklerimizi yedik ve peygamberimize gönderdik" cevabını verdi. Zengin bedeviler pirinç yiyor. Birçoğunun gıdası hurma, deve, koyun ve keçi sütünden ibarettir. Aynı dostum Sina'da ihtiyar bir bedevinin doğduğu günden beri yalnız deve sütü içtiğini anlattı. Bu adam deve sütü bütün gıdalardan mukaddestir diyormuş. Hicaz Arapları 100 çeşit hurmanın yalnız beyaz cinsini yer, ambere ve çelebi cinslerini hediyeler için ayırır veya satarlar. Serseri ve çıplak sınıf müstesna, asil bedeviler silahsız ve devesiz yaşayamazlar. Çölde yük götüren vasıta develer, insan taşıyan vasıta hecinlerdir. Kabileleri gazveden gazveye koşturan hecinlerin develerden farkı, ince uzun boyunlarıyla ince bacakları, çekik karınları, küçük başları ve yuvarlak tüyleridir. Bir hecin saatte 8 kilometre yol gider. Hecin süvarlarımız bazen günde 50 kilometre kadar gitmişlerdir. Hecinler 2-3 gün su içmeyebilirler. Başlarını ufuklara doğru kaldırıp çöllerin ebedi konaklığını sükun ve tahammülle geçen bu hassas asabi hayvanlar en uzak tehlikeleri vaktinde sezer ve sahiplerine haber verirler. Süvarilerimiz bu yeni arkadaşlarına pek güç alıştılar. Bir Alman subayı yere çökmemiş bir hecinin yanına gitmiş ve başını kaldırıp bunun merdiveni nerede diye sormuştu. Hecin üstünde kısa rahman en rahat yürüyüştür. Bizim genç süvari zabitlerimiz bu hayvanlara İngiliz süratlisi ve mania talimleri bile öğrettiler. Bir gün Halep hecinini Halep'te bir kısa çukurdan geçirmiş ve bize "Bakınız deve nasıl hendek atlıyor." demişti. Bedeviler için deve her şeydir. Öyle kabileler var ki çadırları, maştahları, abaları, heybeleri ve bütün eşyaları deve tüyünden örülmüştür. Hecinler kumdan, çıplak esmer adamdan başka her şeyden ürkerler. Kaç defa deve kafilelerinin bir at sesi yüzünden ortalığı perişanlık verdiğine rast geldim. Hiçbir deve bir yabansı sesi sükun ile dinlemez. Fakat en sonra onlar da sese, ateşe, hatta hücuma alıştılar. Kum çöllerinde izin büyük şiirini duymuştum. Kaybolmuş yolcular için sapsarı mesafeler üstüne ayak çizgileri bulmaktan daha büyük talih olabilir mi? Çöl ölü bir şeydir. İnsan izlerde bu cesedin çarpan kalbini ve uyanan canını görür. İzlerin yerliler için daha başka kıymetleri vardır. Akşamüstü kervanlar konaklara geldikten sonra şeyh bedevilerine bir daire gösterir ve bu dairenin dışında ne kadar iz varsa hepsini onlara elleriyle sildirir ve artık rahat uyur. Çünkü bu daireden çıkan şüpheli bir misafiri izinin arkasından gidip çöller ortasında bulmak kolaydır. Her bedevi daha çocukken kendi ayağının izini görür ve tanır. Sonra bazıları o kadar alışıyor ki kendi sürülerini izlerinden bilenler az değildir. Bazen geçtikleri yerlerde sürü izleri görenler oradan geçip giden kabilenin ismini bile haber veriyorlar. Bu iz kahinliği gitgide inanılmaz bir şekle girmiştir. Bir gün bir dostumun bedevi uşağı iki izi gösterip şu bir aşık kızın öteki bir gebe kadının izidir demiş. Artık buna istediğiniz kadar hayalperestlik katınız. Rivayete göre gebe kadın izinden doğacak çocuğun erkek veya kız olacağını sezenler bile var. Bedevilerin burunları gözleri kadar kuvvetlidir. Gene bu arkadaşımın şu hikayesini dinleyiniz. Bir gece kanala giderken delilim durdu, burnunu kaldırdı. Sonra bana civarda kadınlarla kızların oturduğunu söyledi. Fakat bu o kadar fevkalade bir hüner değildir. Kadınlar yüzlerine sade yağdan yahut başka şeylerden keskin ıtırlar sürüyor. Bu koku en hafif rüzgarla burnu kuvvetli bir adama uzaktan kendini hissettirecek kadar ağırdır. 2. Bir İngiliz ordusunun Gazze'ye geldiği gibi kanala tren içinde gitmemiştik. Biz geçtiğimiz zamanlar Sina çölü Peygamber Musa'nın geçtiği zaman kadar ıssız, boş, kuru ve çoraktı. Fakat biz Allah ile konuşup kudret helvasına ağız açmadık. Biz Filistin sonlarından kanala doğru bütün çölde Türk kudretinin yumruğu ile taşı, toprağı ve kumu dövdük. Her tarafı elektrik, makine, su, bahçe ve kasabalarla donattık. Kanalda birinci keşif harbi 1330 senesi Şubat'ında olmuştur. Şu tabloya dikkatle bakınız. Mısır'a gidiyoruz. İnsanlarımız ve hayvanlarımız Rumeli'den, Şark ve Garp Anadolu'sundan ve Suriye'den, fenli şeyler, silah ve mühimmat Avrupa ve İstanbul'dan, Bağdat, Şimal Suriye'sinden, Halep ve Adana'dan gelecektir. Henüz ne menzillerimiz ne de askeri şoselerimiz var. Anadolu'dan gelen demir yolunu bir defa Konya ile Adana arasında Toros Dağları, Adana ile Halep arasında da Amanos Dağları kesiyor. Bu dik, sarp ve yolsuz dağları arabalar, katırlar ve otomobillerle aşacaksınız. Dahası var, deniz yolu olmadığı için Adana'nın hattına ve Suriye hattına ne yeni vagon ne de ağır malzeme getirilebilir. Bu kabiliyeti artmayan, her gün kuvvetten düşen ve odun yakan bir hattır. Onun için menziller için yol yapmak için kanala götürdüğünüz insanların birkaç mislini arkanızda bırakacaksınız. Sonra yiyeceği düşününüz. Kudüs sancağı, Beyrut, Şam ve Akka şehirleri, Lübnan sancağı, hemen bütün sahil kasabaları, hepsi yemek ister ve aynı demir yolu ile onlara da buğday götürmek lazımdır. Üst tarafta yalnız Havran ve Gerek sancakları müstahsil iseler de medeni vasıtaları yoktur. Bütün müstehlikler, ordu ve şehirler cenuptaydı. Her şeyi bu kırık dökük demir yolundan bekliyorduk. Ya çöl? Ordunun geçtiği yerlerde ilk yolları develerimizin ayak izleriyle açmıştık. Tih sahrası üç köşeye benzer. Birçok yerlerinde hiç insan yoktur. Urban denilen fakir bedeviler odun bulunabilecek yerlerde ve su çukurlarının dibinde otururlar. Çölün başlıca güzergahlarından birisi Süveyş ile Akabe'yi bağlayan caddedir. Bu eski güzergah bile hakikatte bir izdir. Yalnız gece gündüz üstünden gelip geçen hayvan ayakları yolun rengini iki tarafının renginden ayırmıştır. Büyük rüzgar olursa bu renk ayrılığı da ortadan kalkar. Günlerce boş ve ümitsiz ufuklar içinde kalırsınız. Üç köşenin Akdeniz Cefir Badiyesi, ortasında Tih Badiyesi, cenupta Sina Badiyesi vardır. Filistin ve Mısır'ın eski yolu Cefir Badiyesi'nden geçiyor. Kervanlar eski zamanda buradan işlediği gibi İsrailoğullarının 40 sene kaybolduğu çöl de burasıydı. Badiyede hiç imar hatıraları yok değildi. Fakat eski saray ve mabetlerden taş, toprak ve tuğla yığınlarından başka bir şey kalmamıştır. Ariş'ten geçenler bir evliya türbesinin etrafını çeviren mezarlığın taşlarından birinde şu kelimeleri okur. Yeniçeri ağası Emiri Emiran. Türklerin eski Mısır seferinden belki çöller içinde yalnız bu dört kelime kalmıştır. Biz ise çölde silinmez ve unutulmaz bir Ümran destanı bıraktık. Her sene Haziran'a doğru Cefir Badiyesi'nin havasını korkunç sinek sürüleri basıyor. O vakit kervan develerini bile beze sarmak, konak yerlerinde tütsü yakmak lazımdır. Tih sahrası sert taştan bir dağ silsilesiyle yarılmıştır. Kum daha azdır. Cenub'da Sina Badiyesi'nin dağları uzaktan renkli görünür. Bu müthiş badiyede hiç kaynak suyu yoktur. Kışın büyük seller buradan yuvarlanan bir kaya gibi gelip geçer. Biz eski fatihlerin yolundan değil, Tih üzerinden hecin develeriyle geçtik. Böyle bir sefer imparatorluğun rüyasına bile girmediği için sulh zamanı bir deve teşkilatı yapılmamıştı. Develere hususi bir itina ile bakılmak, yüklerini, seferlerini kendi adetlerine göre idare etmek için yetişmiş adamlarımız yoktu. Çabuk hastalanıp ölen bu develerin yerine çölde aşiret bulup deve satın alıyor ve altın bulup veriyorduk. Hafir ile Nahil'den başka hiçbir yerde ne ağaç ne ot vardı. Urban dağ gölgelerinde, kaya diplerinde yatıyor. Erzak vermek değil, bu bedbahtlar arasında at gübresinden arpa ayıklayanlar ve atılan kemiği kemirenler az değildir. Çadırın nerede diye sorduğunuz zaman çoğu size eğri bir taşın babasından kalma gölgesini gösterebilir. Geçtiğimiz yer bir istikamettir, ne yol ne de işaret vardır. Bugün tekerleğin oyduğu izi bir fırtına silip bozar. Nişan koyduğumuz tepe yerini değiştirir. O vakitler resmi tebliğlerde mesela İbin gibi isimler işitirdiniz. Bunlar ne köy ne kasaba ne vaha, yalnız çadır kurulmuş toprak ve kum konaklarıydı. Bir büyük şehir kadar şöhret kazanan İbin, çadırlarla birlikte veya bir fırtına koptuğu zaman kaybolup giderdi. Bir-i Hasana denen noktadan sonra artık sapsarı ayak bileklerine kadar geçen kumda başka bir şey yoktur. İnsan bu kumda bir batakta gibi yürür. Ayağını güç çeker, her adımda bir günlük yol zahmeti duyar. Çölle sıcak insana suyu düşündürür. Uzun bir yaz günü, bir çöl yazının günü, bir delikten ateş kuyusuna iniyor gibi gittikçe eriyerek yürüyen asker için bir içim sudan, yüzüne serpilmiş bir avuç sudan mukaddes ne olabilir? Sina taze su kuyularından mahrumdu. Yalnız şimaldeki badiyede tatlı ve tuzlu bazı kaynaklar varsa da bedeviler koyunlarla develere içirdikleri için bu sular pis ve hastalıklıdır. Bazı meçhul suları yalnız Urban bilir fakat hiç kimseye haber vermez. Çölün en büyük sırrı bir damla su ve bir avuç gölgedir. Biz yağmur birikintilerinden istifade etmiştik. Bunların arasındaki mesafe bile 25 kilometreden aşağı değildi. 10 seneden beri yalnız sefer zamanı Tih sahrasına yağmur düştü. Ordu kumandanlığı her tarafa emirler gönderip yağmur sellerini tutturdu ve setlerle toplattı. Kumandanlığın ikinci bir emri her insan için 24 saatte bir matra suyu izini veriyor ve fazla su için birikintilere tecavüz edenleri pek ağır cezalarla tehdit ediyordu. Yalnız kumandanın büyük bir ordu içinde tek bir kişinin yüzünü yıkamak için ikinci matra su kullanmak hakkı vardı. Ordu kumandanı kendi karargahından birinin haftalardan beri su görmeyen yüzünü yıkamak için yalvararak istediği bir matra suyu esirgedi. Her parça su en tehlikeli cephaneliklerden daha fazla bir itina ile ve kati emir almış süngülü neferlerle sakınılmıştır. Bu ufak çukurlar bin çeşit böcek, mikrop ve daha bilmem nelerle doluydu. Hatta bir gün ordu kumandanının yaveri pek pis bir çukurdan matrasının bardağını doldurmuştu. Suyun rengini ve içini gören doktor, sıhhiye başkanı sıfatıyla size bu sudan içmeyi men ederim dedi. Kadehi dudağına kadar götüren subayın kurumuş ve rengi erimiş gözlerinde hiddet bir ateş gibi yandı. Bu kim bilir hangi ölümü getiren kadehi damla damla serinliğini ruhunda duyarak içti. Ve bir içimlik su ancak içindeki böcekleri ısıtmaya kafiydi. Kıtalar kanala kadar katı peksimetler yedi. Yemleri kalmayan develere insanlardan artan peksimet kırıntıları verdiler. Tahammül edemeyen develerden birçoğu yollarda ölüp gitti. Haftalardan biri sıcak ve yumuşak yemek görmeyen kıtalardan biri, kanala yakın bir tepenin üstünde hayatta belki son geçirecekleri bu akşam biraz et yemek istemişti. Askerlerin birer matra suları vardı. Nafile taşıdıkları karavanalarını zayıf tahtalarla yaktıkları ateşlerin üzerine koydular ve tepenin dibinde yatan ölü bir devenin başını kesip pişirmeye başladılar. Karavanada hep beraber bir deve başını güç ıslatan kıymettar sular tebahür ediyordu. Fakat talih akşamüstü hafif çizgi halinde kanal suyunu gören ve Mısır hikayeleriyle sarhoş olan bu kıtadan yaşamak için bir son geceyi çok gördü. Aldıkları emir üzerine ölü deve başını yarı kaynamış sularını kumlar üstüne döktüler. Tulumlarını alıp kanala gittiler. İşte Anadolu çocukları kanala böyle gittiler. Bu Anadolu'nun her yerdeki, Çanakkale'deki, Erzurum Dağı'ndaki, Medine'deki destanıdır. Fakat Sina Çölü'nde Türk milletinin bir ikinci destanı daha var ki Türk çocuğuna belletmek lazım gelir. Onu da yarım anlatacağım. Bu uzun destan iki cümlelik bir İngiliz tebliği ile bitti. Düşman Şubat'ın üçüncü günü 3:30'da kanalı geçmek için azimli bir teşebbüste bulunmuşsa da eriyip gitmiştir. Bir İngiliz raporu kanala kadar gelen Türk kuvvetini 15 bin asker ve 6 batarya top olarak tespit etmiştir. Düşmanın planı Kantara, Ferdan, İsmailiye, Şalof ve Süveyş kasabalarına hücum edip asıl kuvvet ile de Tarsum taraflarından kanala geçmek idi. Yüzme bilmeyen bir kıta tulum takınarak kanala atıldı. Bizim kenardan dişlerine kadar silahlı olarak suya giren bu Anadolu çocukları öbür kenara esir olarak çıktılar. İngilizler bu askerleri soyup güneşte kuruttuktan sonra halife ve imparatorluğu tezyif yani alaya almak için Kahire sokaklarında çıplak dolaştırdılar. Bizim aramızda kanalı geçerek yerli halkı ayaklandırıp Mısır'ı alacağımıza inananlar vardı. Bu kadar saf olmayan Almanların Türk ordusuna verdiği kanal vazifesi ise daha basittir. Ara sıra birkaç bin Türk feda ederek ve ikide bir kanalı zorlayarak Mısır'da mümkün olduğu kadar İngiliz ordusu tutturmak. Mısır'da duran her İngiliz Alman ordusunun karşısında azalmış bir fert demektir. İngiliz raporu diyor ki bu vaka üzerine muhafız kuvvet 30 bine çıkarılmıştır. Demek kanalda Almanlar muvaffak olmuşlardır. Fakat Cemal Paşa'nın yanında bulunan von Kress Bey bu kadarla doymamıştı. O, bir defa buraya gelen kuvvetin vazifesi geri dönmek değil, ölmektir diyordu. Cemal Paşa kumandan ve kurmaylarına sordu. Muvaffak olmak mümkün müdür, değil midir? Hepsi hayır cevabını verdiler. Ordu kumandanı von Kress'in ısrarlarına rağmen hemen ricat kararını verdi. Bu karar 15 bine yakın Türk çocuğunun canını kurtarmıştır. Bir ay sonra başlayan 1331 senesi 2. Çöl Destanı'nın büyük hazırlığın senesidir. Çölde hepsini kahramanca göğüslediğim son harpler 1332 senesinin son aylarında olduğuna göre biz çölde bir sene içinde 5-6 ay kadar da harpler arasında çalıştık. Bir taraftan cephe gerisinde demir yolun Amanos dağlarındaki eksikliğini tamamladık. Toros dağlarındaki aralığı da Dekoville'le kapadık. Demir yollarını Kudüs'e ve Kudüs'ten çöl ortasına Hafir'e kadar getirdik. Bizde cephe gerisi çalışması demek bir takım kıtaların yerli yerinde cephe için çalışması demek değil. Bizzat cephe gerisini yapması demek olmuştur. 15 bin kişiye ancak birer matralık su veren çöl, boş, ıssız, aç ve çorak çöl ne için hazırlanıyordu bilir misiniz? 100 bin insan ve 100 bin hayvan için. 100 bin insan doyuruncaya kadar yiyecek, 100 bin hayvan beslenecek, ağır toplar katı toprağın şoselerinden ve yumuşak kum üzerine serilecek portatif yollardan geçirilecekti. Askeri hayal kimindi bilmiyorum. Fakat Türk enerjisi ve zekası çölde bu kabiliyete yakın bir kabiliyet yaratmıştır. Şimdi bu tabloyu seyrediniz. Başkumandanı 4. Ordu hududunda Pozantı'da karşılamıştık. Burası artık bir kasabaydı. Erzurum yolunun kapısı olan Ulu Kışlı ile 4. Ordu'nun kapısı olan Pozantı arasındaki fırak insana şaşkınlık ve hayret verecek kadar büyüktü. Yeni şoselerimizden düzelmiş trenlerimizden geçerek Kudüs'e kadar geldik. Kudüs'ten sonra her adımda büyük hazırlığın eserlerini görüyorduk. Bir sene evvel atların göç söktüğü yollarda otomobili olanca hızıyla koşturabiliyorduk. Çöl başındaki bir üst sebeyi tanıyamadık. Burası fakir harap bir köy iken şimdi geniş caddeleri, bahçesi ve taş müesseseleriyle modern bir kasaba olmuştu. Çölün içine artık izler üstünden girmeyecektik. 180 kilometrelik düz ve kuvvetli bir şose kanalın bir kumsalı gibi başlayan sarı ve yumuşak kuma kadar çölün bağrına saplanmıştı. Bir taraftan da raylarımızı döşüyorduk. Asıl uçta bayraklarla süslenmiş bir tankın altında ilk istasyonun Küşat resmini yaptık. Burası portatif bir harp kasabasıydı. Karargah, hastaneler, diğer müesseseler hepsi muntazam yollarla çevrilmiş sağlam çadırlar içinde kurulmuştu. Asıl uçtan sonra uğradığımız hafir geçen sene bir isimden ibaretti. Bu sefer o da uzaktan bahçeler, binalar, hastaneler ve çadırlar arasında yeni bir kasaba gibi göründü. Hatta bir harabe bile keşfedilmişti ve birkaç adım sonra çöl %100 çöl ve esmer taş çölü. Taş çölü kum çölü kadar genişken ruhu darlaştırır. Göze görünmeyen bir dehliz, basık sıkışık bir dehliz bir adım sonra nefesi boğacak zannedilir. Etrafta meşhur olmuş adamlarını görüyordum. İşte topal yaşlı bir Alman ki su havuzlarını, setleri, kanalları yaptı. İşte beyaz sakallı bir mühendis ki Kudüs hattını ve çöldeki Mısır hattını yaptı. Sonra hatırlanmayan Türkler. Kimi subay, kimi er fakat asıl işi ve eseri yaratmış olanlar görünüş ve gösterişe karşı kayıtsız şurada burada dolaşıyorlar. Kuseyme'de Sinan'ın hiçbir zaman göremediği bir rüyayı bulduk. İçi temiz sularla dolu havuzlar ve Kuseyme sularını kilometrelerce uzağa taşıyan demir boru şebekesi. Bir defa İngilizler bombaladığı için şimdi havuzlar birçok bölmelere ayrılmıştı. Biri Hasana'ya kadar gittik. Burada başka bir çöl, sarı, yumuşak, denizi kurumuş bir kumsalı andıran çöl başlıyor. Hasana'da hasta çadırlarda pek büyük bol sudan başka uzaktan getirilen karpuzlar bile vardı. Göğüslerin nefes almak için kalkıp inmesi bile fütur veren badiye sokaklarında ağır demirle işleyen Türkler çölü diriltmişlerdi. Çöle gömülen bir senelik Türk enerjisi herhangi bir planın içine toplanır ve teksif olunursa 4-5 senede bir memleket yapmaya kafidir. Türk enerjisi ancak planlaşmış, nizamlaşmış, inzibatlaşmış bir çarka takıldığı zaman mucizeler doğurur. Hiçbir tarafı yapılmamış olan bir vatanın bayrağı Kahire'ye dikilmek için havaya giden bu enerji, boş Anadolu'yu zengin ve ümranlı bir vatan yapmak için hiçbir vakit kullanılmadı. Türk harpte kullanılmış, kıymetlendirilmiş, destanlaştırılmış, sülhte ise bırakılmıştır. En iyi çelikten yapılan demiri et gibi kesen bu kılıç, sulh kılıfının içinde paslandırılmış, tekrar fırsat çıktığı zaman kanda yıkanmış ve ateşte parlatılmıştır. Şöyle bağıranlar, altın değer ormanlarımızı işlemiyor, paha biçilmez madenlerimiz toprak altında yatıyor, dünya değer mahsullerimiz tekniksizlikten ölüyor. Haksızsınız. Biz ormanlarımızı, madenlerimizi, mahsullerimizi ve sanayimizi değil, biz Türk'ümüzü işletmiyoruz. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.